Altın ve gümüşteki yükseliş, insanların yastık altı yatırımına daha fazla yönelmelerinden ya da piyasadaki sıradan yatırımcıların reflekslerinden kaynaklanmıyor. Altının güvenilir bir liman olmasının bu yükselişte muhakkak etkisi var. Ama asıl mesele devletlerin, merkez bankalarının ve küresel güçlerin bu limana yanaşmalarıdır. Altın ve gümüşün yükselişi değerli madenler konusunda herkesin akıllandığını gösteren güçlü bir resimdir. Zira devletler ve kurumlar artık kağıt paraya güven duymuyorlar. Altın ve gümüş stokluyorlar. Bugün dünya siyasetini aymaz, çılgın liderler, fevri kararlarla tüm dünyaya meydan okuyan çıkarcı, küstah yöneticiler belirliyor. Bu da küresel finans piyasalarının dengesini bozuyor, yatırımcıları zor durumda bırakıyor, gelecek öngörülerini yanıltıyor ve dünya büyük bir krize, kapkaranlık bir sürece doğru ilerliyor. İşte tam da bu sebeple büyük devletlerin para birimlerine olan talebi azalıyor. Dolayısıyla da döviz bir yatırım aracı olmaktan çıkıyor. Ekovizyon'un bu bölümünde altın ve gümüşteki genel yükseliş seyrini, piyasalara yansımalarını ve bu küresel krizden çıkışın anahtarlarının neler olduğunu ele alacağız. Dünyada kullanılan itibari paraların hiçbirisi, dolar, euro, Türk lirası ve benzeri, zati değere sahip değildir. Bu paraların değeri altınla, gümüşle veya herhangi bir somut varlıkla değil, yalnızca devletlerin verdiği güven vaadiyle ayakta durur. 1944'te uygulamaya konulan Bretton Woods sistemiyle ülkelerin para birimlerini dolara endekslemesi piyasalarda ciddi bir gerilim oluşturmuştu. ABD'nin 1971'de doları altına endekslemekten vazgeçtiğini açıklaması ise sistemi tamamen çökertmişti. Ortaya çıkan bu krizin en önemli sebebi ABD dışındaki ülkelerde dolar miktarının artması ve böylece doların değerinin düşmesidir. Bretton Woods sisteminin temel amaçlarından biri Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyadaki para akışını düzenlemek ve 2. Dünya Savaşı sonrası yıkılan, harap olan Avrupa'yı parasal olarak kendisine bağlamaktı. 1946'da kurulan Dünya Bankası ve IMF ile sömürü sistemine kurumsal bir kimlik kazandırıldı. 1979'da Avrupa Ekonomik Topluluğu'na üye devletler, küresel sömürü sisteminin parçası olmamak adına kendi Avrupa para sistemlerini kurdular. Fakat kapitalist ideolojinin etki alanını daha geniş sınırlara kuran Amerika karşısında bir türlü istedikleri döviz gücünü elde edemediler. Daha anlaşılır olması için bugünden örnek verelim. Mesela Körfez ülkeleri, Asya Pasifik, hatta Güney Amerika kıtası uluslararası ticaretini euro ile değil dolar ile yapmaktadır. Ticaretin herhangi bir unsuru olarak Amerika işin içinde olmasa dahi bankalar arası swap yoluyla para transferi dolar ile yapılmaktadır. Bu durumu bütün para akışından Amerikan Merkez Bankası'nın kar etmesini ve para trafiğinin tespit edilmesini sağlamaktadır. Gelişmekte olan devletler doğal kaynakların Amerika'ya satarken karşılığında maliyetsiz basılan doları almaktadırlar. Sonra Amerika'nın ürettiği silah veya teknoloji alırken de aynı doları geri vermektedirler. Peşinden Amerika aynı döviz ile farklı ülkelerden farklı ham maddeler almakta ve böylece parasını değerli kılmaktadır. Büyük şirketler dolar kazanmak için yatırımlar yapar. Büyük fabrikalar dolar kazanmak için üretim yapar. Devletler ise dolar stoklamak için vergi toplar veya tahvil satarlar. Hatta öyle ki milli gelir hesaplanırken hazinede biriken dolar üzerinden hesaplanır. İşte bu şekilde Amerika'nın siyasi gücü ve nüfuz alanı dolar üzerinde ciddi bir enflasyonun gerçekleşmesini engellemektedir. Fakat ABD ne kadar para basarsa bassın, bu parayla ne alırsa alsın, günün sonunda diğer ülkelerde yerel enflasyonu yükseltir, dövizi stoklayan zenginler ile ona ulaşamayan fakirler arasındaki gelir adaletsizliğini körükler. Kendi içinde ise diğer ülkelere borçlanmayı arttırır ve borç ödemesi için durmadan para basmak durumunda kalır. Fakat bu durum, yani aşırı dolarizasyon, diğer küresel para birimleri karşısında doların değer kaybetmesine ve güven kaybına neden olur. Yeniden değerlenmesi için yeni kaynaklara ve kıymetli madenlere ihtiyaç duyar. Bu da Amerika'yı kaçınılmaz olarak yeni savaşlara, katliamlara ve işgallere meylettirir. Bugün Çin'in finansal bir dev haline gelmesi karşısında Amerika güçlü ve riskli adımlar atmak zorundadır. Venezuela petrolleri için Maduro'yu tutuklaması, Çin'in ticaret yollarını kesmek için Kuzey Pasifik ve Grönland üzerinde hakimiyet kurma çabası işte bahsettiğimiz bu adımları atmak zorunda kalmasındandır. Bütün bu çırpınışları gösteriyor ki artık doların hükmü azaldı. Zati değeri yüksek olan altın ve gümüşün değeri ise yükseldi. Çin'in aşırı altın stoklaması altının ons değerini dolar karşısında yükseltti ve doların etkisini minimize etti. Benzer şekilde birçok devletin merkez bankası da altın stoklayıp gerçek güvenli limana yanaşmak istemektedir. Bu durum küresel piyasalarda altın arzını düşürmekte, talebi karşılayacak üretimin olmaması da altın ve gümüşün fiyatlarını yükseltmektedir. Bir devletin kendi bastığı paraya karşı altınla sigorta yapması sistemin en açık itirafıdır. Bu yüzden altın alımı yatırım değil, rezerv çeşitlendirmesi değil, parasal güvensizlik refleksidir. Altını stratejik olarak güçlü kılan sebepler neler mi? Altın yaptırıma uğramaz. Çünkü ona erişim merkez bankasında para basmak gibi değildir. Altın dondurulamaz, işlem hacmi kısıtlanamaz. Altın bir tuşla değersizleştirilemez. Manipülasyona kapalıdır. Altın bir liderin ağzından çıkan sözle çökmez. Çünkü değerini siyasi güçten değil, bizzat kendisinde var olan zati kıymetten alır. Bu yüzden jeopolitik gerilim arttıkça dolar riskli hale gelir, tahviller politikleşir ve alımı düşer. Altın yeniden hakem olur. Çünkü altın küresel sistemde son güven noktasıdır. Coğrafi olarak arzı etkileyen hususlar ise şunlardır. Altın üretilemez, sadece çıkarılır. Dünya altın üretimi sınırlıdır. Yeni rezerv keşfi zor ve maliyetlidir. Büyük madenler siyasi olarak kırılgan bölgelerde yer alır. Yani altının arzı Merkez Bankası kararıyla artmaz, siyasi ihtiyaçla genişlemez. Bu da altını enflasyonist sistem karşısında doğal bir denge unsuru haline getirir. Kağıt para çoğaldıkça altın değil, para değersizleşir. İşte İslam iktisadı bu yüzden kapitalist liberal ekonomiden çok daha dengeli, istikrarlı ve güçlü bir yapıya sahiptir. Bu gücü altın ve gümüşe endeksli para arzıyla sağlayan İslam ekonomisinde manipülasyona yer yoktur. Siyasal tehdit ve uluslararası kurumların baskısı bu yapıyı bozamaz. Mesela zekatın, nisap miktarının, hatta nikah akdinde verilen mihrin bile altın ile belirlenmesi boşuna değildir. Zaman geçtikçe değerin aynı kaldığı, enflasyonun olmadığı, gelecek nesillerin borçlu doğmadığı bir toplumu inşa eder İslam. Aynı zamanda İslam parayı bir tahakküm aracı olmaktan çıkarıp adaletin ölçüsü haline getirir. Stoklanan dolar rezervlerinin topluma hiçbir faydası yok. Ailelerin aylık gelirleri yoksulluk sınırının altında kaldığı bir iktisadi sistemde hazinede biriken döviz sadece gösterişli bir tablodur. Halbuki İslam hazineden her bir ferde eşit ve adil dağıtımı esas alan, kimseyi açlık sınırı altında yaşatmayan bir iktisadi ahlaka sahiptir. Bugün kapitalist sistemin çözemediği krizleri İslam asırlar önce faiz yasağı ve zati değer ilkesiyle çözmüştür. Bu yüzden altın fiyatlarındaki yükselişi bir yatırım sinyali veya bir spekülasyon dalgası olarak görmek eksik bir bakış olur. Zira bu durumun bizatihi sebebi sürdürülmesi daha fazla mümkün olmayan kapitalist ekonomidir. Zira devletlerin bile kendi bastıkları paraya güvenmediği bir dünyada halktan bu paraya güvenmesini beklemek ahlaki değildir. Sonuç, altın bugün değer kazanmıyor. Altın zaten değerdi. Değer kaybeden şey karşılıksız para, faizli düzen, borç üzerine kurulu küresel sistemdir.